Biliyorsunuz Yunanların, Greklerin mitolojisinde yani hikayelerinde çok güçlü bir adam vardı. Herkules, Herakles derler, Herkül. Evet. Ona değişik değişik ödevler verdiler. 12 tane ödev verdiler. Bunları bitirsin diye. Bir tanesinde savaşmak zorunda kaldı bir canavarla. Hidra adında bir deniz canavarı. Korkunç bir şeydi. Hani öyle bir canavar bütün insanları yok ediyor. Kimse onu yenemiyor. Neden? Çünkü 7 tane kafası vardı. Ve öyle bir şey ki onun kafasını bir tanesini kestin mi onun yerine 2 tane yeni kafa çıkıyor. Yani ne kadar da uğraşırsan ölmüyor. Ve ne kadar yani kesersen daha da büyüyor. Nasıl yok edeceğin böyle bir şey? Evet, bu büyük Herkül önce kılıçla Hidra'nın bu kafalarını kesmeye kalktı. Ama hemen anladı ki o metotla, o yöntemle o canavarı yenemeyecek. Kesilen kafaların yerinden zehirli iren ve kan akardı ve oradan çıkan kokular bile insanı öldürülmüş. Ve Herkül en sonunda bir yol buldu. Ağzında bir ıslak mendil bağlamış ve yanına Iolaus adında bir hizmetçi almış. Ve Hidra'nın bir kafasını keser kesmez onun yardımcısı onun yarasını kızgın bir demirle dağlamış ve böylelikle en sonunda tek tek bu kafaları kesebilmiş. Ve biz imanlı hayatımızda öyle bir canavarla boğuşuyoruz. Biz de Herkül gibi bununla boğuşuyoruz. Normal bir metotla, normal bir savaşmakla sen onu yenemezsin. Ne kadar uğraşıyorsun o canavarla o kadar daha fazla büyüyecek. Çok sinsi bir canavar. Tam diyoruz onun kafasını kestik, yok ettik. Tam o zaman onun yerine 2 kafa daha çıkıyor. Bu aynı problem hortluyor ve daha 2 kat daha güçlü karşımıza çıkıyor. Ve benim konuştuğum canavarın adı gurur. Gurur. Yükseklik. Gurur en sinsi. Kendini en çok saklayan, her yerde meydana çıkan ve yok edilmesi en zor olan bir günahtır. Ve şimdi bugün biraz gözden geçirmek istiyoruz. Bu gurur sadece bir tek günah değil ki. Nasıl bu Hidra'nın 7 kafası vardı, bugün gururun da 7 kafasını göreceğiz. 7 değişik böyle yöntemleri, metotları göreceğiz. Nasıl bizim imanlı hayatımızda gurur meydana çıkıyor. Bazı günahlar daha basit, daha kolay. Mesela sarhoşluk dersen budur. Yani değil mi? Ya yeneceksin onu ya yenmeyeceksin. Ama gurur öyle değil. Gurur kendini her bir hareketin içine sanki saklıyor. Ve gurur her bir günahın temelinde yatıyor. Ve onun için bununla daha fazla vakit geçirmemiz gerekiyor. O yüzden de şeytan gururu en çok seviyor. O razıdır sana versin, başka günahları yenesin, yeter ki gurur çoğalsın. Başka günahları yok ettiğin zaman onları bitik sayılıyor. Ama tam o zaman bir günahı yendin diye gururlanmaya başlıyorsun. Anlıyor musunuz? Ne kadar sinsi bir şey. Ve iş yeniden başlıyor. Ferisler öyleydi. Halk onlara bir lakap taktı. Ferisilere, değil mi? Halk ona çok beğenmezdi bile. Ve ona dediler vuruklar. Vuruklar. Neden vuruklar? Çünkü sokakta yürürken bir kadına bakmamak için hep aşağı bakardılar. Ve aşağı bakarken sık sık ağaçlara, evlere böyle çarpardılar. Dikkat etmeden. Ama ben artık yüreğimi koruyorum. Güzel değil mi? Ne oluyor? Şeytan onlara verdi yani bu işte şehvet duygusunu yensinler yeter ki gurur duygusu çoğalsın. Hayatımızda bu gurur günahı öyle gösteriyor kendini. Evet ve bunun 7 kafasına bugün bakmak istiyoruz. 7 aspekt, yeni bakış yani 7 tane tarafı var bu gururun. Birincisi belki en basit, en prost gurur havalı davranışlar. Havalı davranışlar. Hindistan'dan gelen bir kuş var, tavus kuşu. Belki duydunuz Bulgarcası, paun. Ve biliyorsun olan erkeklerinde tüyler çok aşırı renkli, uzun böyle tüyleri var ve sanki onların üzerinde sanki bir göz gibi duruyor, değil mi? Erkekler bu arkasında böyle bu tüyleri açtı mı 1,5-2 metre kadar geniş bir çember oluyor. Ve işte onunla yavaş yavaş her tarafa dönüyorlar böyle gösteriyorlar kendi tüylerini. Tavus kuşu buymuş. Maksat ne? Kendini dişilere beğendirsin diye. Amaç bu. Aynı biçimde bir çeşit gurur var. Nerede kişi bakıyor hareketlerle başkasının dikkatini çeksin. Bu tavus kuşu gibi. gurur budur. Yani ama ben kendimi gösteririm, başkaları beni beğensin, sevsin diye. Yani maksat bu, herkes sevsin onu. Evet, özellikle bak mesela bazı insanlara bir üniforma verdin mi aynı. Hani üniformasız başka ama üniforma giydi mi artık bambaşka bir insan oluyor. Hemen havalanıyorlar. Gençler bir araya geldi mi, değil mi? Her zaman bu var. Her zaman kendini göstermek var, kendini beğenmek var. Değil mi? Normal bir hareket, rahat bir hareket yok. Her şeyi yapıyorsun başkaları seni beğensin diye. Hele hele bugünlerde elektronik medyalar da yani bu sanki gençlerin hayatı. Sen değilsin, her şeyi yapıyorsun bu tavus kuşu gibi herkes sana baksın, like, beğenmek, like. Tamam mı? Herkes bunu topluyor. Ama imanlı hayatımızda da aynı. Biz sadece mesela herkeste, imansızlarında da olduğu gibi imanlı hayatımızda bile öyle havalı hareketler yapıyoruz. Tamam mı? Kimisi, bazı kiliselerde gördüm, Yahudi giysiler giyiyor. Değil normal bir, herkesin gibi giyinmiyor. Ya, Yahudiler nasıl giyinirse, şey, beyaz şallarla işte mavi renkli süsler var. Kimisi sakal bırakıyor, daha böyle ruhsal görünsün diye. Kimisi ayağa kalkıp havalı bir ses tonuyla dua ediyor. Tavus kuşu, gurur. Neymiş? Bak ne kadar güzel dua ediyorum. Bak ne kadar kutsal bir adam diye beni beğensinler, sevsinler. Birçok kasabaya gittim. İsa Mesih'in ekmek çoğaltırmak mucizesindeki duayı kopya ediyorlar. Nasıl İsa filminde, değil mi? Standart İsa filminde nasıl geçiyor? Tabii bu İncil'de yazmıyor. Filmde bunu canlandırdılar. Ve o da İsa, değil mi? Sepetleri, ekmekleri, balıkları böyle havaya kaldırıyor. Ondan sonra diyor ki, ey topraktan ekmek çıkaran ulu Tanrım. Öyle geçiyor. Filmde öyle uydurdular. Ve kaç kasabaya gittim, aynısını kopya ediyorlar. Kalkıyor ayağa, hani ey topraktan ekmek çıkaran ulu Tanrım diye havalanıyor. Ne oluyor? Tavus kuşu. Hepsi güzel ama İsa bizi başka öğretiyor, nasıl dua edelim. Ha? İsa nasıl bize dua etmemizi öğretiyor? Nasıl, hangi sözlerle? Ne diyor? Buyur mu? Ey topraktan ekmek çıkaran ulu Tanrım mı? Öyle mi? Yoksa babam. Babam ya da gökteki babamız. Ey sözü bile yok. Yani ey bile yok orada. Sadece babam. Öyle konuşmalıyız. İsa'nın dersi, bize verdiği ders bu. Gurur olmasın, hava olmasın. Seni dua ederken beğenmesinler, ne güzel dua ediyorsun diye. Evet, başka imanlıların muhabbetlerini seyrediyorum. Durma dakika, adam kendi bilgisini gösteriyor, ne kadar öğrenmiş. O okumamış ama oradan buradan bir şeyler duymuş ve hemen atıyor. Hani bazılar hep Grekçe ve İbranice laflar atıyor. Orta sevgi diyemiyor. Agape. Ya sevgi söylesene kardeşim. Değil mi? Böyle. Başkaları yazarların adlarını söylüyor. Onlardan sitat yapıyor, aktarma yapıyor. Tamam mı? Ama İsa bu tür gururun çaresini olarak diyor. Nasıl bunu yenebiliriz? İsa diyor, dikkat et, senin imanın dışarıdan hiç belli olmasın. O senin içinde biten bir şey olsun. Dua ettiğin zaman nereye gidiyorsun? Kirlere. En saklı odaya. Hani bugün diyeceğiz, buzdolabına git. Aynen. İsa sanki diyor ki, dua ettiğin zaman aç buzdolabını, içeri gir, kapat, öyle dua et. Kimse seni görmesin. Evet, ama aslında bu çeşit gurur en zayıf biçimidir. Yani gururun en hafifidir diyebiliriz. Çünkü insan daha da uğraşıyor başkasının sevgisini kazansın. Sen o kadar uzaklaşmadın ki başka insanlardan, onlar sana tamamen yani ilgisiz kalasın. Yani boş verirsin onlara. Daha da onların sevgisini kazanmak için gurur yapıyorsun. Ama ikinci bir, gittikçe daha kötü gururlara dalıyoruz. İkinci bir gurur, bir tür başkalarını hor görmek. Yüksek gönüllü olmak. Yani ben daha iyiyim havası. Artık bu gerçekten bir üstünlük olabilir. Ya da sadece senin hayal ettiğin bir üstünlük. Belki hangi bir konuda gerçekten daha iyi, daha fazla biliyorsun. Belki hiç farkın yok ama kendini öyle görüyorsun, hayal ediyorsun. Ama sende üstünlük varsa bile, diyelim Rab sana bir spesyal, özel bir talent verdi, özel bir yetenek verdi. O zaman ne? Nasıl düşünmeliyiz bir imanlı olarak buna karşı? Senin mesela çok güzel bir sesin var. Ya da çok akıllı bir kişisin. ya da çok güzel bir kızsın, bilmem ne. O zaman nasıl düşünmelisin? 2. Korintliler 4, 6 ve 7 şöyle diyor. Hiç kimse bir kişiyi tutup başkasını hor görmesin. Değil mi? Korint Kilisesi'nde 4 ayrı bölünmeler yaptılar. Bir Petrus, işte Apollosçu, Pavlusçu ve Mesihçi. Hiç kimse diyor bir kişiyi tutup başkasını hor görmesin. Sen Pavlusçu musun? Aa, ben Mesihçiyim. Değil mi? Hava, gurur hemen başlıyor. Seni kim daha başka yaptı? Ya da senin bir hangi şeyin var mı ki sen onu başkasından almış olmayasın? Ve madem başkasından aldın, nasıl oluyor da başkasından almamış gibi övünüyorsun? Bu çeşit gurur, övünüyor ve özellikle başkalarını hor görüyorsun. Yani sen başkalarından daha akıllısın, o zaman Allah'a şükür et, sana daha büyük bir beyin verdi diye. Başka kızlardan daha mı güzelsin? O zaman havalanma. Allah'a şükür et ki sana güzellik verdi diye. Sen daha zengin misin komşundan? O zaman gösterişli şeyler al ama bu paranla iyilik yapmaya bak. Bir imanlıya bu yakışıyor. Gökte bir kesen olsun diyor İsa Mesih. Vakit varken iyi şeyler yap, bir gün paran yok olabilir. Birçok kardeşlerimiz bugün Avrupa'ya gidip zenginleştiler. Hani değil zengin ama azıcık daha iyi durumları oldu. Ve şimdi bunu unutuyorlar, havalanıyorlar. Gurur yapıyorlar. Eski antlaşmada çok korkunç bir örnek görürüz. Avşalom, Davud'un oğlu. Davud'un oğlu Avşalom. O saçlarıyla övünürdü. Erkek olarak. Saçlarını bırakırdı. Bütün sene hiç kesmezdi. Senede bir kere koyunlar gibi kırkardı. Ve sonra kantara vururdu bunu. Ve şöyle diyor. Bütün İsrail'de Avşalom kadar yakışıklığı için övülen kimse yoktu. Tepeden tırnağa kadar kusursuz biriydi. Avşalom saçını kestirdiği zaman tartardı. Saçı ona ağırlık verdiği için her yıl kestirirdi. Saçının ağırlığı krallık ölçüsüne göre 200 şekel. Şekel de yakın 4 kilo. Her sene 4 kilo saç, düşün ya. İnsanlar sanırdı o daha güçlü bir kişi. Onunla övünürdü. Her sene, düşünebiliyor musun? Artık gün geldi, artık tıraş olacağım. Adam tıraş oluyor herkesin önünde, yüzlerce kişinin önünde. Sonra kantara vuruyor, 4 kilo 200 gram bu sene daha fazla. Ne oluyor? Bununla övünürdü. Ama biliyoruz, en sonunda onun saçları onun ölümüne sebep oldu. Okuyoruz 2. Samuel 18:9. Avşalom ansızın Davud'un adamları ile karşılaştı. Ne oldu? Adam o kadar fena oldu. Şeytan onu kullandı. Kendi babasının ölümünü istedi. Ona karşı ayaklandı ve iç savaşı başladı. İsrail halkını ikiye böldü. Savaş yapsınlar. Binlerce kişi onun sayesinde öldü. Ve bu savaşın içinde şu oluyor. Avşalom ansızın Davud'un adamları ile karşılaştı. Avşalom katıra binmişti. Katır büyük bir yabanıl fıstık ağacının sık dallarının altından geçerken Avşalom'un başı dallara takıldı. Katır yoluna devam edince Avşalom havada asılı kaldı. Ve ondan sonra düşmanlar gelip onu oklarla öldürdüler. Ne oldu? Neyle gurur duydu? O gurur meselesi en sonunda ölümüne sebep oldu. Ve İsa diyor ki, bunun da bir gururun ilacı var. Bu tür gururun ilacı var. Neyi bu? Neyle övünüyorsun? Her şeyin sonu var. Her şeyin sonu var. Paranın sonu var, güzelliğin sonu var. Tamam mı? Senin sesin bir gün bitecek. Neyle övünürsen onun sonu var. Onun üzerine düşün. Neyle şimdi övünürsün? Evet. Zenginlik dersen kaç milyoner vardı ve bir günde her şeyi kaybetti. 100 sene önce büyük ekonomik krize vardı 1923'te ve o günden sonra bütün milyoner, milyarderlerin çoğu parasız kaldı ve kendini astılar. Dayanamadılar. Güzellik dersen, hani kızlar övünüyor güzellikle, küçücük bir kaza yetiyor. Bir kaza yetiyor, tamam mı? Hani bir hangi bir cam düşüyor, öyle bir yara yapıyor, bitti. Her şey bitiyor. Kalıcı bir şey yok. Varken sevin ama başkalarını hor görme. Evet. Yakup 4:15. Şöyle diyeceksiniz. Rab isterse yaşayacağız. Onu bunu yapacağız. Övünme. Bende var, ben yaparım. Ama şimdi büyük laflarla övünüyorsunuz. Böyle övünmeler hepsi kötüdür. Üçüncü bir çeşit gurur, affetmemezlik. Bir kişi affetmedi mi, bunun kökünde gurur var. Sen de kimsin affetmiyorsun. Ve bunun değişik yönleri var. Kimi affetmiyorsun? Bazılar başka kişileri affetmiyor. Ve hepimiz biliyoruz Matta 18'de İsa çok güzel bir benzetme anlatıyor. Bir adamın 10 bin talant borcu varmış. Yani Grekçe'de en yüksek numara. 340 milyon leva. Ve kral onu bağışlıyor her şey. Acıyor ona. Ve aynı adam gidip sonra başka birisini tutuyor. Onun aşağı yukarı 200 leva borcu var. 200 leva. Ve adam bu sefer acımıyor veya affetmek istemiyor. Niye bunu yapıyor? Niye demiyor bak benim kralım bana milyonlarca 340 milyon büyük bir borç affetti. Ben gene 200 leva borç ve affedemiyorum. Niye bunu yaptı? Gurur yüzünden. Sen de kimsin bana borçluk alasın? O yüzden adamı mahpusa attı ama biliyorsunuz nasıl oluyor. En sonunda kral ondan bu 340 milyonu da istedi. Evet. Kim böyle affetmezse başkalarına o kendini Allah'ın yerine koyuyor. O kadar gururlu sanki diyor ki yani sen beni mi borçlu bırakacaksın? Olmaz. Başkalar affetmemek konusunda kendi kendini affetmiyorlar. O da bir çeşit gurur. Bir imanlı bir günah işledikten sonra tövbe edeceğine Rab çağırıyor onu, Rab bekliyor, gel. Ve Rab'in sofrası her zaman açık bir kapıdır. Ne günahta işlediysen gel, açıkla onu. İsa Mesih'in kanı hazır durur. 1. Yuhanna 1. bölüm diyor ki eğer günlük günahlarımızı tamam mı, açık açık söylersek İsa Mesih diyor sadıkandır ve bize her tür günahtan örtecek yani kanı bizi örtecek her bir günahtan. Avolu yapacağına birçok kişi hayır kendi kendine affetmiyorlar ama neden? Bu da bir çeşit gururdur. Evet bir büyük Alman rock grubu vardı bu Sad Rockçular ve onun bir video klipinde gördüm gitmişler Romanya'da bir klip çektiler bir Balkan köyünde ve bu film içinde keşişler yani Romanyalı monahlar gibi giyiniyorlar. Değil mi? Kişiler monah olarak manastıra kapanıyor. Ondan sonra geceleyin soğuk havada dışarı çıkıp ateş yakıyor. Ateşin etrafında oturup gömleklerini çıkarıyor. Sırtına kendi kendini kamçılıyorlar. Kamçılarla vuruyorlar böyle. Tabii ki bu rock grubun müzikantları hepsi ateist. Hiçbiri imanlı değil ama öyle bir senaryo yaptılar. Güzel bir klip olsun, çekici bir klip olsun. Sonra o gruptan biri anlatırdı. Nasıl bu sene için, bu sahne için ne kadar anlamlıymış kendi hayatı için. Ve kendini nasıl iyi hissedermiş. Sanki kendi ruhunu temizlermiş. Kendi kendini kamçalattın mı diyor. O zaman değil mi çok kötülük yapıyoruz. Kimi kere o zaman temizliyorsun. Ne oluyor? İsa'nın kanına gelmiyorlar. İsa Mesih'e iman etmiyorlar. Ben kendi kendimi cezalandırıyorum. Bu bir gururdur. Bu bir çeşit gururdur. Çünkü gurur yüzünden sen İsa'nın haçın dibine gelmiyorsun. Evet, sanki insan öyle hareketlerle kendi günahlarını ödemeye bakıyor ve insana iyi geliyor. Ama bizim duygularımızla, fikirlerimizle güvenmeyelim. Bakalım Allah'ın sözüne ne diyor? Kolosser 2:23. Evde yapılma Allah yolu. Yani kendini yapmış. Evde yapılma Allah yolu. Kendi kendini aşağılamak ve kendi bedenine eziyet etmek. Tabii ki bu şeyler büyük bilgilik imiş gibi görünüyorlar. Ama beden tabiatını bastırmak için hiçbir işe yaramıyorlar. İlginç bir şey değil mi? İnsan diyor, Allah da kimdir? Bana yardım etsin. Ben kendi kendime alçaltırıyorum. Ben kendi kendime... Görüyor musun şeytan ne kadar sinsi? Ne kadar kurnaz? Seni öyle bir derece getiriyor ki gurur yüzünden Mesih'in kanını hor görüyorsun. Evet. Affetmemek konusunda bazı kişi Allah'ı affetmiyorlar. Demek var kişi affetmemek konusunda başka insanlara affetmiyorlar. Var kişi kendi kendine affetmiyor. Üçüncü bir grup hani Allah'ı affetmiyorlar. Üçüncü varyant budur. Senin hayatında çok kötü bir olay oldu. ve sen Allah'ı suçluyorsun. Var mı oldu öyle bir şey? Birçok imamlar bundan geçiyor. Neden bu başıma geldi? Neredeydin? Dua ettim, cevap vermedi. Oruç tuttum, cevap vermedi. Bütün kilise oruç tuttu. Gene bilmem ne, kızımı öldürdü, şudur budur. Sanki sen onu affedemiyorsun. Ve gerçekten zordur bir imanla, yani çok zamanlara düştüğü zaman Allah'ı suçlamamak sanki zor oluyor. Suçlamak normal geliyor. Ama kişi anlamıyor ki Rab ne yaparsa hakkı var yapsın. Senin çocuğunu da alsa küçük yaşta, sen yani başka büyük bir felaket görsen de Rabbin hakkı var bunu yapma. Bu hiçbir zaman unutma. Biz yani her şeyi hak etmiyoruz, iyilikler. Sanıyorum hiçbirimiz Eyüp kadar çekmedik. Belalar üst üste, mallarını kaybetti, kızlarını kaybetti, sağlığını kaybetti, en sonunda saygınlığını kaybetti, umudunu kaybetti ve Allah'ı suçlamaya başlıyor. Ama en sonunda kendi halini anlıyor. En sonunda vazgeçiyor bu suçlamaktan, affetmemekten ve kitabın sonunda diyor ki, şöyle yazıyor. Kuşkusuz anlamadığım şeyleri konuştum. Beni aşan bilmediğim şaşılası işleri. Bu yüzden kendimi hor görüyorum, toz ve kül içinde tövbe ediyorum. Tamam mı? Bu üçüncü çeşit affetmemek, gurur. Dördüncü bir çeşit ön yargılar. Bu ne demek ön yargılar? Sen daha durumu bilmiyorsun. Aa bu böyle. Bu demek ön yargı. Bu ne demek? Sen hiç kişiyi araştırmadan, onu tanımadan diyorsun. Aa o öyledir. Başkasını hor görüyorsun. O belli bir gruptandır diye. Değil bir adam yaptı. Peki tanımadığın bir kişi. Ama madem o gruptandır, madem o halktan, madem o cinsten, madem negedir, madem beyaz ya da karadır ve o yüzden adamı hor görüyorsun. Bu bir ön yargı. Tanımadığın bir kişiyi hani hor görmek, aşağılamak. Evet, bu kimi kere komik olabilir, değil mi? Bütün Avrupa konuşuyor Şotlandiyalılar için ve burada Bulgaristan'da Gabrovlular için aynısını konuşuyor. Ne diyorlar? Çok sıkıymışlar, çok pintiymişler, değil mi? Bu çok komik bir şey. Tabii, bu ciddi değil. Ama başka bir şey var. Çingene, sigane. Ne oluyor? Sen bu kişiyi tanıyor musun? Sen onunla bir iki laf yaptın mı bile? Hayır. Ama daha dışarıdan hor görüyorsun. Öyle değil mi? Evet. Yani çok defa şaşıyorum nasıl Bulgar gençler azınlıkları hor görüyorlar. Korkunç bir gurur görüyorum onlarda. Kendileri cahil, bir şey beceremiyorlar ama havalı havalı ve nefret dolu konuşmalar yapıyorlar azınlıklara karşı. Bu artık gururun hepten saçma bir zararlı tarafı. Bir talentin var diye övündüğün zaman, gururlandığın zaman bile hani tamam bir sebep var diyebilirsin. O da yanlış ama gene de anlayabilir. Yani ben bir şeyler yapmışım. Ama bu ön yargılar da hiçbir şey yapmadan havalanıyorsun, hor görüyorsun, gurur yapıyorsun. Sadece bir grubun parçası olduğun için. Ve yok bir grup insan kim bunu yapmasın. Ne kadar kendinde aşağı isen hep bulacaksın başka bir grup kimi hor göreceksin, öyle değil mi? Yani sen belki bir azınlıktasın ama sen de hani kendinden başkalarını hor görüyorsun, ön yargılı davranıyorsun. İncil'de bile bu geçiyor. Nathanael adında bir öğrenci vardı. Yuhanna 1. bölümde İsa'dan için duyunca ne zaman İsa'dan haberi oldu. Nathanael şöyle dedi. Olabilir mi hiç Nasıra kasabasından iyi bir şey çıksın? Ön yargılıydı. Nasıra kasabası öyle, yani nasıl öyle önemsiz, o kadar atılmış yani nam yaptı ki o kasabadan çıkan herkes beş para etmez. Ne zaman İsa'yı aşağılamak için bir laf aradılar, Yuhanna 8:48 dedi, sen Samirilisin. İsrailler ve Samirilerin arasında aynı hor görmek vardı, tamam mı? Ön yargılar vardı. Evet, ne zaman Mata 15'te İsa öğrencilerle yabancı bir kasabaya gitmiş, İsrail'in dışına çıkmış. Kadın da yalvarıyor, bir mucize yapsın, oğlunu iyileştirsin. Ondan sonra İsa bir laf yapıyor. Layık değildir, evlatların ekmeğini alıp köpeklere verirsin. Ve bu laf beni çok şaşırttı. Yani nasıl İsa insanlara köpek diyor. Ama ben sanıyorum İsa burada kendine konuşmadı. Öğrencilerin laflarını kullandı. Siz o kadına köpek diyorsunuz. Değil mi? Yani bütün İsrailler, onlar için İsrail'i olmayan Her halk köpek. Ve İsa sanki burada öğrencilerine bir ders vermek istiyor. Onları uğraştırıyor. Siz bu kadına öyle mi konuşuyorsunuz? Bakın ne yapacağım. Onun hatırına tamamı mucize yaptı en sonda. Evet. Ve bütün bunların arkasında korkunç bir gurur var. Ön yargılar, korkunç bir gurur var. Tamam mı? Bizim takımımız ne yaparsa doğrudur. O düşünce var. Nasıl bir futbol takımı tutuyorsun, bizim halk, bizim grup ne yaparsa doğrudur, öbür grup ne yapsın yanlıştır. Bu düşünce var, değil mi? Romalar 11:20 şöyle diyor. Sen sadece imanla bu yerde duruyorsun, sen yüksek gönüllü olma ama kork. Tam olarak bu gurura konuşuyor. Ön yargı, yani gururun sanki özüdür. Mesihçi hiçbir zaman imanlı olduğuna gururlanmaz. Biz de aynı hata yapmayalım. Yahudiler gururlandırdılar. Hani biz Allah'ın seçili halkıyız. Ve biz dikkat etmezseyiz, biz de aynısını yapabiliriz. Aynı hataya düşebiliriz. Aynı ön yargılar ve gurura kapılabiliriz. Tamam mı? Sen diyor, ancak imanla bu yerde duruyorsun. Ne ya? Hristiyanlık nedir? Bir kurtarıcıya iman etmek. Ve madem sen bir kurtarıcıya iman ettin, demek ki o seni denizden yani tam boğmak üzereyken o seni çıkardı. Ve şimdi bu durumda kurtulan bir kişi havalanabilir mi? Aa, ben denizde yüzdüm, geldi birisi beni çıkardı sudan ama ben tuttum onu. Ben onun elini tuttum. Olur mu böyle saçmalık? Onunla mı gururlanıyorsun? Mümkün değil. Yani Mesihçi olmak demek sen imanla, merhametle duruyorsun. Evet, beşinci bir bakış, beşinci bir çeşit gurur. Ve bu şimdi çok şaşırtıcı. Tembellik. Tembellik, mülüslük, bu da bir çeşit gururdur. Neden? Mülüs, tembel bir kişi diyor ki, ben mi? Başkaları çalışsın. Ben de kimim? Uğraşayım onlar gibi. Kendimi alçaltırım. Ve biz bunu görüyoruz İncil'de. 2. Samuel 11'de görüyoruz aynısı Davut için. İlkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde Davut kendi subayları ile birlikte Yoav'ı ve bütün İsrail ordusunu savaşa gönderdi. Daha önce, daha gençken Davut yani kendi ordusuyla birlikte savaşa çıktı. O da bir general gibi öndeydi. Bu sefer yaşanınca siz gidin savaşa, ben sarayda kalacağım. Onlar Amonlularla yenilgiye uğratıp Rabbah kentini kuşatırken Davut Yeruşalim'de kalıyordu. Peygamber. Ve sonra biliyoruz ne oldu? Batşeba olayı. Tam o zaman Batşeba olayı oldu. Gurur, tembellik, gurur onu ne derece getirdi? Davut uzun ve zor bir zaman geçirmişti. Kral olana kadar bütün hayatı sanki bir savaşıydı. Ama şimdi artık rahata kavuşunca aynı zamanda biraz havalandı, gururlandı. Evet, her toplantının ruhsal bir işi var. Ve her imanlı bu iş yükünün payını lazım taşısın. Tamam mı? Bir daha söyleyeyim. Her toplantının ruhsal bir işi var. Ve kim yapacak bu iş? Ruhsal işi kim yapacak toplulukta? Ve her bir imanlı bu iş yükünün payını, kendi payısını lazım taşısın. Ama birçok defa diyoruz, boş ver, başkaları yapsın. Pastör yapsın. Onlar düşünsün, onlar uğraşsın. Galatyalar 6:2 şöyle diyor. Birbirinizin yüklerini taşıyın. O zaman Mesih'in kanununu yerine getirmiş oluyorsunuz. Ne demek? Hangi yük taşıyacaksın? Nerede bu anlayış? Yok. Benim yüküm. Benim parasızlığım, benim hastalığım, benim bilmem ne. Ve herkes bakıyor, başkalar benim yükümü taşısın. Değil mi? Ama sen tembellik yapıyorsun. Nasıl görüyorsun? Ağır bir yük taşınıyor. Mesela cenazede 6 erkek bir tabut taşıyor omuzlarında. Ama mı? Ve işte uzun boylular, onlar daha zor. Kısa boylular, onlar yaşattırıyor. Kısa boylulara yük yok. Aynısı kilisede var. Ve bu bir gururdur. Bunu Allah. Bir çeşit gururdur. Ruhsal işi kim yapacak? Eğer sen olan kaçarsan, ruhsal konularda tembellik yapıyorsun, gurur yapıyorsun. Altıncı bir çeşit gurur, altın kuralı uygulamamak. Bir daha soruyorum. Altın kural. Ne demek? Altın kanun hangisi? Nedir? Kim biliyor bunu? Bu değil sadece İncil'de. Birçok hemen hemen inançlarda bu var. Altın kural nedir? Onu bilmiyor muyuz? Altın kural şudur. Matta 7:12. Her ne istersiniz insanlar sizi yapsınlar, siz de onlara aynı öyle yapın. Aynı ona yapın. Buna diyoruz altın kural. Sen bekliyorsun beni sevsinler. O zaman ne yapacaksın? Ha. Bekliyorsun beni affetsinler. O zaman ne yapsın? Ne yapacaksın? Aha. Bekliyorsun yani bana yardım etsinler. O zaman ne yapacaksın? Buna altın kural diyoruz. Ve sen bunu uygulamazsan bunun altında gurur var. Yani kısacası ben yaparım ama bana yapmazlar. Öyle değil mi? Kaç erkek, kaç kadın böyle konuşuyor. Ben yaparım. Ama vay o kişinin haline ki aynısını bana yapmaya kalkıyor. Öyle değil mi? Ben yalan söylerim durmadan. Ama bana yalan söylediler mi ne oluyor? Kıyametler kopuyor. Niye şaşıyorsun? Altın kural. Evet, neden altın diyoruz buna? Çünkü herkes o sözü kabul edebilir. Ateisti de, satanisti de, her bir dinden Budist de, Yahudisi, herkes bu kuralı kabul edebilir. Bu sanki medeniyetin, sivilizasyonun yani temelidir. Onsuz birlikte yaşamayız. Güzel, ama içimizde başka bir ses var. Ben yaparım ama sakın kimse bana yapmasın. Ben ikiyüzlülük, yalan ve hırsızlık yaptım mı? O başka. Bunun arkasında korkunç bir gurur meselesi var, görüyor musun? Nasıl bunu yapabilir bir insan? Çünkü gurur doludur. Ben başkayım. Ben bambaşka bir kişiyim. Evet. Ama Arap diyor ki hangi ölçekle ölçersen bu ölçek de sana uygulanacak. Sen de öyle ölçüleceksin. Evet. Gene Davud'un hayatına bakıyoruz. Davud o günahı da yaptı. Görüyoruz 1. Samuel 27:18'de artık bu dağa Kral Saul'dan kaçarken bu süre içinde Davut'la adamları gidip hani Geşurlulara, Amerikalılara baskınlar yaptı. Adam gidiyor İsrail halkının düşmanına, Filistin krallarının hizmetine giriyor. Kendi askerlerle, yüzlerce askerleri vardı. Ve Davut o zaman her gün, her hafta diyelim başka bir kasabaya, bir köye saldırırdı. Bütün insanları öldürürdü. Kadın, erkek hepsi. Öyle ki bir kişi hayatta kalmasın, haberi vermesin. Ondan sonra dönüyor, hizmet ettiği Filistin kralına ve diyor ki biz bugün bir İsrail'in köyüne baskın yaptık. Görüyor musunuz yalanı? Tabii kimse hayatta kalmıyor ve bu köye gösterilmişti. Bu İsrail'in köyüydü. Davut bunu yapıyor. Allah'ın seçtiği kral düşünebiliyor musunuz? O kadar büyük bir gurur, o kadar büyük bir sahtekarlık vardı onda ve acımasızlık vardı. Ama sonra ne oluyor? Bir gün Rab ona çeviriyor. 1. Samuel 30 ayet 2. Bu arada Amalekliler Negev bölgesinden Ziklag kasabasına baskın yapmıştı. Ziklag kentini yakıp yıkmışlardı. Ve çünkü Davut o kasabada yaşıyordu bütün askerleriyle. Bir gün onlar yokken, gene böyle bir baskın yaparken Amalek halkı geliyor ve bütün kasabayı yok ediyor. Aa, bu sefer iyi gelmedi değil mi? Ben yaparım ama vay o kişinin hani bana yapsınlar. Değil mi? Davud'un başına gelen kendi yaptığının bir çeyreği bile değildi. Çünkü onlar insanları öldürmedi, sadece evleri yaktılar, insanları hayata bıraktılar. Ama bu bile yetiyor, Davud kuduruyor. Nasıl? Ben yaparım da bana yapmasınlar. Görüyor musun? Bunun da çaresi var. Hepimiz öyle değil miyiz? Başkasının gözündeki çöpü görüyoruz da kendi gözümüzdeki direğe göremiyoruz sanki. Neden göremiyoruz? Çünkü içimizde gurur var. O bizi yasak ediyor, kendimizi görelim nasıl olduğumuz gibi. İsa'nın da bir ilacı var. Açıklama 3:18 diyor ki, işte Laodikya Kilisesi'ne, benden göz meylemi satın al. Gözlerini söresen öyle ki gözlerin görsün. Sen de kimsin? Sen de kimsin? Gururun ilacı budur. Ve son olarak 7. bakış Allah'a karşı gurur. Bu da en zor bir şey değil mi? Allah'a karşı duru. Allah'a karşı gurur diye demek olabilir ki kanunu tutuyorsun. Kanunu tuttum diye gururlanıyorsun. Bu ünlü benzetmede ferisi ve gümrükçü tapınağa gidiyor dua etmeye. Ferisi nasıl dua ediyor? Ben. Ne istiyor Rab'den? Hiçbir şey istemiyor. Zaten her şey var onda. Evet. Bu gurur neden geliyor? Ben haftada iki defa oruç tutuyorum. Tamam mı? Ben ondalığımı veriyorum. Her şey. Ben kiliseye gidiyorum. Her şey yaptım. Gurur. Yahudi bir internet sayfasında okudum. Nasıl kişileri kuraj vermeye bakıyorlar? Musa'nın kanununu tutsunlar. Yani bu şimdi bir Yahudi internet sayfası. Sanki propaganda yapıyor. Kişilere de Musa'nın kanununu tutsunlar. Nasıl? Şöyle yazıyor. Eğer şimdiye kadar tutmadıysan başla. Musa'nın kanununda 613 tane buyruk var. Ve biz lazım hepsini tutalım. İncil bizi bunu gösteriyor. Bütün kanunları tutmamız gerekiyor. Ama onlar diyor, şimdiye kadar tutmadıysan başla. Herhangi bir buyruğu. Önemli değil hangi buyruğu. Seç bir tanesini ve onu tutmaya başla. Ve belli bir zaman sonra fark edeceğin buyrukların çoğunu tutmuş olacaksın. Ne oluyor? Gurur besliyor. Bu metottan kişileri daha fazla gurur sokuluyor. Allah için bir şeyler yaptın diye. Bu metotla tutun buyrukları koleksiyon yapıyorsun. Posta pulları gibi. Onu da tuttum, bunu da tuttum. Böyle gurur. Kanunun asıl amacı bizi Mesih'i getirmek. Kişi lazım öyle bir anlayışa gelsin ki değil ben zaten tuttum yapıyorum diye. Ama Allah o kadar kutsal, ben o kanunu nasıl lazımsa tutamıyorum. Amaç bu. Şeytan çok kurnaz. Sende bir günah var. Şeytan onunla seviniyor. Ama o günahı kurban ediyor. Daha büyük bir günahı kazanasan ve o da gururdur. Öyle değil mi? Bazılar Allah'a karşı gurur yapıyorlar. Videnyelerle, görümlerle, ruhsal görümlerle. Ve bu çok yaygın bir gurur meselesi. Ben gördüm. Kaç defa? Bu en basit olabilir. Hem de çok böyle yüksek bir seviyede, nivoda olabilir. Kaç toplantıya gittim, kalkıyor yaşlı bir kız kardeş. Kardeşler, kız kardeşler, yüreğimi size anlattı benim. Ne oluyor? Kişi havalanıyor. Ya Rab sana bir rüya gösterdiyse sus, bu senin için. Yayma onu bütün kilise. Havalanma. %99% bu kişi havalanıyor, gururlanıyor. Ben bir şeyler gördüm diye. Evet. Ve Pavlus aynı korkunçluktaydı. O zaman Rab ne yaptı? 2. Korintiler 12 ayet 7. Pavlus diyor, öyle bir kişi tanıyorum 12 sene önce. 3. göke alındı. Tabii kendini anlatıyor. Ve sonra devam ediyor. O açıklamalar, o videniyeler o kadar büyük idiler ki bana bedenimde bir diken, hani bir şeytan meleğe verildi. Fazla gururlanmayayım diye o beni yumrukluyor. Ne oldu? Hani gördüm, Allah bana konuştu, melek bana konuştu, cenneti gördüm, cehenneme indim. Ne oluyor bunlar? Paulus da değil sahte, orijinalini gördü ve Rab ne yaptı? Hemen ona bir diken verdi. Yumruklayan bir şeytan meleği, durma dakika, tak tak, Paulus'un bedenine ağrı verildi. Aha, gördüm ama artık susuyorum. Pavlus'un kuracı yoktu. Pavlus'un cesaret edemedi. Ne gördüyse İncil'e yazsın. Bugünlerde o adam buradan iften püften kişiye kalkıp da ben Allah'ı gördüm, ben cenneme gördüm. Ne oluyor? Gurur. Gurur. Kork. Gururlanma. Bazılar üçüncü bir gurur ruhsal vergilerle övünüyor. Biz bütün Korintliler mektubunda bunu görüyoruz. Ya korkunç bir kontrast. Kişiler sarhoşluk yapardılar Rab'in sofrasında. Kardeş kardeşi dava açıyor. Adam kendi üvey anasıyla evleniyor. Daha öyle iğrenç, korkunç günahlar varken birbirlerine yarış yapardılar. Kim daha dillerde konuşuyor? Kim daha güzel ilahi söylüyor? Tamam mı? Kim daha fazla peygamberlik yapıyor? Onunla gurur yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani şeytan o kadar kurnaz, Allah'ın verdiği vergilerle bile seni gurura sokabilir. Ne kadar uyanmalıyız bu konuda. Madem öyle bir fırsat var. Evet. Bugünlerde Bunu çok sık görüyoruz. Özellikle tapınma önderlerinde. Kim çıkıyor toplantının önüne? Hani yonika çalıyor, gitara çalıyor, mikrofonu kapıp bir şeyler söylüyor ilahi olarak. O kişilerin en büyük korkunçlukta, en büyük tehlike içinde hani gururlanmak konusunda. Tamam, sesin çok güzel, çok güzel çalıyorsun. Evet, hepsi süper. Ama bu sebep olmasın, sen gurura düşesen. En büyük klasik kompozitörler, bestekarlar, birçokları gerçek imanlıydı. Ve bu klasik müziğimiz dediğimiz, yani birçok parçalar Rabbin şanı için yazıldı. Mesela belki duydunuz, Johann Sebastian Bach adında büyük bir bestekar, kompozitör. Ve o bütün yani ne yaptıysa Rab için yaptı. Ve ne zaman güzel bir beste değil mi, yazdı, notalarını yazıyor. Ondan sonra kenara üç tane harf yazıyor. S, D, G. Ve bu Latince bir laf, Soli Deo Gloria. Sadece Rabbin şanı için. Nerede o anlayış bugün? Bugün adam üç tane akort öğrenmiş, kendi albümü çıkarıyor, YouTube'da kendini yayıyor, büyük bir adam yapıyor. Sözde Allah'ın şanı için demiş. Yalan. Senin gururun mesele. İşte bu anlayışı lazım kapatmak. 30 sene önce Amerika'da Keith Green adında çok büyük bir imanlı müzikacıydı. O önce pop dünyasında meşhurydu ama imana gelince bütün talentini rap için kullandı ve gerçekten bütün bir kuşağı imanlı Amerika'da değişti Keith Green adında. Bütün bir kuşağı etkiledi ve konserlerinde sık sık öyle oldu ki gözyaşlarla tutamayıp ağlamaya başladı. İlahin sonuna getiremedi. Çünkü o kadar dokundu kutsal ruh ona. Ama değil bugün bizim gördüğümüz bu arabesk ağlamalar, biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz bu tonu. Arabesk. Show yani. Sen bu gerçek yani değil, kıvrık hareketler, makamlı sözler, tonlar. Hayır. Bu da gerçekten Allah'ın ruhu çalışıyordu. Gerçekten yaşlar aktı onun gözlerinden. İlahi söylerken kutsal ruh onun kendi günahlarını gösterirdi. Ve onun konserlerinde kutsal ruh işlemeye başladı sık sık. Ve insanlar iskemlelerinden çıkıp yüksek sesle dua etmeye, tövbe etmeye başladılar. Değil şimdi Keith Green, yani onların emosyonlarını, duygularından oynasın. Ama gerçekten kutsal ruh çalışıyordu. Bugün çok defa kiliselerde görüyorum bazı şeyler. Ama çoğu zaman bu sadece yani duygusal bir şey, değil ruhsal. Ve öyle anlarda, ne zaman bu oldu, biliyor musun ne yaptı? Kişileri daha fazla coşturmadı. Bugün nasıl? Görüyorsun kişiler kalkıyor. O zaman bu kvaliteler değil mi? Tapınma görevlisi ne yapıyor? Daha da fazla bastırıyor. Daha fazla böyle coşsunlar. Hayır. Bu kardeşimiz bunu yapmadı. O daha fazla piyano çalıyordu. Böyle anlarda çıktı, piyanonun altında saklandı. Hiç onu görmesinler. O ortada yok artık. Ama kutsal ruh çalışmaya devam et. Bu kardeş anladı, gururu nasıl yeniyoruz. Kutsal ruhun gerçek çalışmasına ön veriyoruz. Evet, şimdi gördük. Sen de o yedi kafalı canavarın bir tanesini kestin mi, ne yapacaksın? Hemen o yeri kızgın demirle dağlayacaksın. İki tane kafa ortaya çıkmasın. Daha büyük bir gurur olmasın. Onu nasıl yapıyorsun? Yani gurur nasıl yok edebilirsin? Kaç defa hocalarla konuştum. Ve aynı cevap, gurur yasak. Hocam diyorum, istediğin kadar yasak et. Yasak et, yasak etme, gurur vardır. Sen onu yasak etmekle yenemezsin. Gurur nasıl yeniliyor? Galatyalar 6:14. Pavlus şöyle diyor. Ben sadece Rabbimiz İsa Mesih'in haçı ile övüneceğim, gurur yapacağım. Başka hiçbir şeyden övünmem. Onunla dünya benim için haça gerildi, ben de dünya için haça gerildim. İnsanın gururu o kadar derin, o kadar sinsi bir şey, hiç onu yenemez hiçbir şey. Sadece İsa Mesih'in haçı. Onu anladığın zaman, onu orada gördüğün zaman içindeki gururu yenebilirsin. Ben İstanbul'da yaşarken öğretmeniydim, İngilizce öğretmeni biliyorsunuz. Ve bir öğrencim yanına gittim, adam kapalı çarşıda kilim satıyor, halı satıyor. Yani klasik yani. Kapalı Çarşı belki İstanbul'a gidenler biliyor. O da daha fazla turistler gibi. Bütün dünyadan turistler var. Yani çok büyük bir atraktif, çekici bir yer. Ve oradaki satıcılar hepsi en büyük psikolog. Yani insanın tabiatını o kadar güzel öğrenmişler. Uzaktan adam anlıyor Amerika'nın hangi kasabasından geliyor. Yani o kadar biliyorlar, insan sarrafı diyorlar ya. İşte aynı. Değil mi? Ancak böyle satış yapabiliyor. Ve ben orada onun yanında otururken çay içiyoruz. Böyle gelen geçenlere, turistlere bakıyoruz. Her milletten değişik kişiler geçiyor. Bir de bakıyorum karşıda bir Arap. Ve arkada 4 tane karım, bilmiyorum kadın mı, kızlar mı, hepsi örtülü. Kara çarşaflı ama adam bembeyaz değil mi? Biliyorsunuz böyle kaftanlı giymiş, böyle tumbaklı. Adam elinde tesbih, sallana sallana böyle hareketlerle bize doğru, dükkana doğru geliyor. Ben de arkadaşıma dedim ki, baksana bu Araplar ne kadar havalı, ne kadar gururlu. Adam bana döndü, sen biliyor musun? Hocam diyor bana, hocam biliyor musun? Her halk gururlu. Herkes gururlu. Eyvah, ben tuş oldum. Adam imanlı değil de ama Rab bana o anda bu imansızın ağzına bir ders verdi. Gerçekten hepimizde aynısı var. Herkes gururlu. Sen başkaları deme gururlu, içindeki gurura bak. Ve o 7 kafalı hidra canavar gibi onu yenmeye çalış. Rab sizin olsun.